Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gürcistan kökenli Katolik Kardinal Robert Sara'nın Nicholas Diat ile gerçekleştirdiği Sessizliğin Gücü, Gürültü Diktatörlüğüne Karşı adlı eser. Modern hayatın sürekli ses, ekran, hız ve konuşma akışı içinde kaybolan sessizliği ele alan söyleşi biçiminde bir dini düşünce kitabıdır. İngilizce baskısı 2017'de yayımlanan kitap, büyük ölçüde Fransız Alplerindeki La Grande Chartreuse, Kartuz Manastırı'nın atmosferinde şekillenir. Sara için sessizlik, sesin basitçe kesilmesi değildir. İnsanın Tanrı'yı, kendi iç dünyasını ve başkaları karşısındaki sorumluluğunu daha sahici biçimde duyabilmesini sağlayan manevi bir disiplindir. Kitap, Katolik teolojisi ve dua geleneği içinde konuşur. Ancak dikkat ekonomisinin ve kesintisiz uyarılmanın insan üzerindeki etkilerine dair daha geniş bir eleştiri de sunar. Amacı, gürültüyü yalnızca dışsal bir rahatsızlık olarak değil, düşünmeyi, ibadeti ve derin ilişkiyi zorlaştıran kültürel bir alışkanlık olarak incelemektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, gürültü yalnızca ses değil. Dikkat ve vicdanı dağıtan bir düzen olarak ele alınır, Sara'nın gürültü diktatörlüğü dediği şey. Kalabalık bir sokağın ya da yüksek sesli bir cihazın ötesindedir. Sürekli haber akışı, ekranların çağrısı, hızlı tüketim, kesintisiz yorum yapma ihtiyacı ve duyguları anında dışa vurma alışkanlığı da bu gürültünün parçalarıdır. Bu nedenle kitap, modern teknolojiyi tek başına suçlamaktan çok, insanın her boşluğu uyaranlarla doldurmasına karşı çıkar. Gürültü, kişiyi kendi içinden uzaklaştırır çünkü insan durup neye inandığını, neyi aradığını ve nasıl yaşadığını değerlendiremez hale gelir. Sara'nın Katolik çerçevesinde bunun sonucu, Tanrı'nın sessiz ve zorlayıcı olmayan çağrısının duyulamaz olmasıdır. Fakat düşünce, dini olmayan okur açısından da anlaşılabilir bir yön taşır. Kesintisiz uyaran altında kalan kişi, dikkatini tek bir meseleye uzun süre veremez. Tepki vermeyi düşünmenin yerine koyabilir. Türkiye'de de telefon bildirimleri, televizyon tartışmaları ve sosyal medya gündemleriyle örülü günlük ritim, bu eleştirinin somut karşılığını gösterir. Kitap, çözümü dünyadan tümüyle kaçmakta değil, gürültünün hangi alışkanlıklarla zihni yönettiğini fark etmekte arar. Böylece sessizlik, pasif bir geri çekilme değil, dikkati ve vicdanı yeniden kazanma çabası olur. İkinci olarak, sessizlik. Tanrı ile karşılaşmanın ve içsel hakikati duymanın yolu olarak sunulur, eserin ana tezi, sessizliğin ilahi olana açılan vazgeçilmez bir kapı olduğudur. Sara, Tanrı'nın insanı yalnızca sözler, açıklamalar ya da dışsal gösteriler aracılığıyla değil, kalbin derinliğinde karşılanan bir sessizlikte de çağırdığını savunur. Bu yaklaşım, Katolik tefekkür ve dua geleneğiyle doğrudan ilişkilidir. Dua, yalnızca talepleri sıralamak veya dini metinleri tekrar etmek değildir. Aynı zamanda dinlemeyi, beklemeyi ve kişinin kendisini Tanrı karşısında dürüstçe görmesini içerir. Kitaptaki sessizlik anlayışı, boş bir zihne ulaşma tekniği olarak sunulmaz. Daha çok insanın dikkatini Tanrı'ya, şükre, kutsal metinlere ve ahlaki sorumluluğuna yöneltmesidir. Bu ayrım önemlidir çünkü Sara'nın argümanı genel bir rahatlama önerisinden çok teolojik bir iddiaya dayanır. Ona göre insan sessizlikte yalnızca huzur bulmaz, aynı zamanda kendi kırılganlığını, korkularını ve yönsüzlüklerini tanır. Bu tanıma kendini merkeze koyan bir içe kapanma değildir. Kişinin Tanrı ile ilişkisini derinleştirerek daha gerçekçi bir benlik bilgisine ulaşması hedeflenir. Kitap bu nedenle hakikat, güzellik ve sevgi gibi büyük kavramların yüzeysel hız içinde değil, sabırla dinleyen bir iç hayatta kök salabileceğini ileri sürer. Üçüncü olarak, Kartuz Manastırı ve litürji bireysel huzurun ötesinde ortak bir sessizlik terbiyesi gösterir. Nicholas Diat ile yapılan söyleşinin La Grande Chartreuse çevresinde kurulması, kitabın mesajında biçimsel bir ayrıntı değildir. Kartuz geleneği, yalnızlık, dua, düzenli çalışma ve ölçülü konuşma üzerinden gelişen yoğun bir tefekkür hayatını temsil eder. Sara bu manastır hayatını herkesin aynen uygulaması gereken bir model gibi sunmaz. Bunun yerine modern kültürün neredeyse unuttuğu bir gerçeği görünür kılar, sessizlik kişisel bir lüks değil, eğitilmesi gereken bir yetidir. Manastır düzeni, sessizliğin rastlantısal bir boşlukta değil, zamanın, mekanın ve tekrar eden pratiklerin içinde korunabildiğini gösterir. kitabın Katolik bağlamındaki bir başka önemli boyut da litürjidir. Sessizlik, ayinin süsleyici bir arası değildir. Okuyunan sözlerin, duaların ve kutsal eylemlerin içselleştirilmesi için gerekli bir açıklık alanıdır. Papa XVIII, Benediktus'un son sözündeki vurgu da bu noktaya yaklaşır, İsa'nın sözünü daha derinden anlamak için onun dua içindeki sessizliğine girmek gerekir. Bu bakış, dini törenleri yalnızca bilgi veren ya da duygusal olarak canlandıran etkinlikler saymaktan uzaklaşır. Sözün anlamını taşıması için suskunluğa ihtiyaç duyduğunu belirtir. Böylece eser, bireysel meditasyon tavsiyesiyle sınırlı kalmaz, ibadet topluluğunun ortak ritminde sessizliğin yerini tartışır. Dördüncü olarak, gerçek sessizlik, insanı dünyadan koparmak yerine hizmete ve daha dikkatli ilişkilere yöneltir, sessizliğe dair yaygın bir yanlış anlama. Onun toplumsal hayattan kaçış, sorunlara ilgisizlik ya da yalnızca kişisel dinginlik arayışı olduğudur. Sara bu yorumu açıkça tersine çevirir. Ona göre sessizlikte köklenen kişi, başkalarını daha dikkatli dinleyebilir, kendi tepkilerini denetleyebilir ve hizmet etmeye daha hazır hale gelebilir. Çünkü sürekli konuşma ve kendini öne çıkarma zorunluluğu, karşısındakinin gerçekliğini duymayı engeller. Sessizlik ise insana, her meseleye anlık bir hüküm vermeden önce bekleme imkanı sağlar. Kitabın bu yönü, tefekkür hayatı ile ahlaki eylem arasında bir bağ kurar. İçsel sükunet, amaçsız bir inziva değildir, alçak gönüllülük ve cömertlik için bir hazırlıktır. Bu düşünce, aile ve iş ilişkilerinde de somutlaşabilir. Bir tartışmada cevap hazırlamak yerine gerçekten dinlemek, yoğun bir günün ardından kısa süreliğine ekransız kalmak ya da konuşmadan önce niyeti sorgulamak. Sessizliğin ilişkilere dönük yüzünü gösterir. Elbette kitap, güncel iletişim sorunları için ayrıntılı psikolojik teknikler vermez. Onun yaklaşımı daha temeldir, insanın sözlerinin değer kazanması için önce susmayı öğrenmesi gerekir. Bu nedenle Sara, sessizliği iletişimin karşıtı değil, daha doğru, daha ölçülü ve daha sorumlu bir iletişimin ön koşulu sayar. Son olarak kitap. Sessizliği günlük hayatta sabırla kurulan bir dua ve dikkat pratiği olarak düşünmeye çağırır sessizliğin gücü. Okura herkes için aynı ayrıntıda bir program dayatmaz, ancak sessizliğin kendiliğinden oluşmayacağını güçlü biçimde hissettirir. Gürültüyle çevrili yaşamda sessizlik için zaman ve mekan ayırmak gerekir. Bu, uzun bir manastır inzivasıyla başlamak zorunda değildir. Gün içinde kısa bir süreyi ekransız geçirmek, dua veya kutsal bir metin üzerinde sakince durmak, yürürken kulaklığı çıkarmak ya da önemli bir karar öncesinde konuşmayı ertelemek, kitabın savunduğu yönelimle uyumludur. Burada asıl mesele, sessizliği üretkenliği artıracak yeni bir performans aracı haline getirmemektir. Serahan'ın amacı, insanı daha verimli bir tüketiciye dönüştürmek değil, onu Tanrı karşısında daha açık ve daha uyanık kılmaktır. Bu yüzden uygulama, dikkat dağıtan şeylerden geçici uzaklaşmayı, şükrü, pişmanlığı ve dinlemeyi içerebilir. İlk başta sessizliğin rahatsız edici gelmesi de kitabın mantığı içinde anlamlıdır. Dış uyaranlar çekildiğinde bastırılmış kaygılar, sorular ve huzursuzluklar daha görünür olabilir. Sara bu durumu sessizliğin başarısızlığı saymaz. Tam tersine, kişinin kaçtığı iç gerçeklikle karşılaşmasının başlangıcı olarak görür. Dolayısıyla eserin pratik değeri hızlı sonuç vaadinde değil, düzenli ve sabırlı bir iç disiplin çağrısında bulunmasındadır. Sonuç olarak sessizliğin gücü, öncelikle Katolik maneviyatı, tefekkür duası ve litürjiyle ilgilenen okurlara hitap eder. Bununla birlikte dijital dikkat dağınıklığı ve sürekli iletişim baskısı karşısında daha derin bir düşünme alanı arayan kişiler de kitaptan yararlanabilir. Okur, buradan gürültüyü azaltmaya yönelik ayrıntılı bir zaman yönetimi sistemi ya da nörobilim temelli bir rehber beklememelidir. Sara'nın önerisi daha köklü ve dini bir zemindedir. İnsanın sessizlik aracılığıyla Tanrı'yı dinlemeyi, kendini tanımayı ve başkalarına daha sorumlu biçimde yönelmeyi öğrenmesi. Bu yönüyle kitap, popüler kişisel gelişim alanındaki sessizlik ve farkındalık kitaplarından ayrılır. Sessizliği stres azaltma tekniğine veya verimlilik aracına indirgemez. Onu dua, ibadet, hakikat arayışı ve ahlaki hizmetle birlikte ele alır. Nicholas Dyatt'ın söyleşi biçimi, Sara'nın düşüncelerinin yalnızca soyut bir tez halinde kalmamasını sağlar. Kartuz geleneği, kilisenin dua mirası ve çağdaş kültüre yönelik eleştiri aynı konuşma içinde buluşur. Bununla birlikte eserin tekrar eden, yoğun ve belirgin biçimde Katolik dili daha seküler veya kısa öneriler arayan bazı okurlar için zorlayıcı olabilir. Buna rağmen kitabın ayırt edici gücü tam da bu tavizsiz çerçevededir. Sessizliği bireysel konfor değil, sözün, ibadetin ve insan ilişkilerini anlam kazanmasını sağlayan temel bir manevi gerçeklik olarak savunur. Destek olmak isterseniz Robert Cardinal Sarah kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.